Ayrım 17.
Sayfa 236. Bu meyanda A. Aslen Çankırı Piyade Okulu'nda görevli olup tebdil hava dolayısıyla İstanbul'a gelmiş bulunan, galiba orada evinde kalıyor, Yüzbaşı Demir. Soyadı tespit edilememiştir. Adında bir subayla başladığı münasebet büyük bir süratle inkişaf etmiş, hissi olduğu kadar cinsi bir karakter iktisap etmiştir. Henüz sadece bu subayı, daha evvel adını zikrettiğim Yüzbaşı Aziz vasıtasıyla tanımış olduğunu öğrenebildim. Kunuri Savaşı'nda bulunmuş, bilahare ağır surette yaralanarak Türkiye'ye iade edilmiş olduğu anlaşılıyor. Ümit Ersoy, ondan Kore Harbi'ne dair istediği malumatı aldığı gibi bu subayın öteki bazı subaylarla temasları hakkında ihtiyaç duyduğu malzemeyi de toplamaktadır. B. Aramızdaki samimiyeti artırmak, sırlarına bütünüyle vakıf olabilmek maksadıyla Ümit Ersoy'un gazetede nöbetçi kaldığı geceler yardım bahanesiyle gitmeyip beraber oluyorum. Bunlardan birisinde mezkür subayın Bostancı'da ziyarete gittiği başka bir subayın evinden dönmesini bekliyordu. Gece yarısına doğru kapıya indi, durumu pencereden takip eyledim. Filhakika Yüzbaşı Demir olduğunu tahmin ettiğim subay taksiyle gelip Ümit Ersoy'u yanına alarak gitti. Taksinin arka camından yalnızca yağız bir erkek olduğunu fark edebildim. Münasebetin şekline bakarak Ümit Ersoy'un Yüzbaşı Demir'i yalnız başına kaldığı Tarlabaşı Pelesenk sokaktaki evine aldığını iddia etmek yanlış olmayacaktır kanaatindeyim. 3. Diğer taraftan Seyit Sabri işiyle alakalı olarak mezkür iş adamının oğlundan elde ettiğini ifade eylediği bazı mühim malumatı gazeteye getirmiş, neşriyat müdürü Ragıp Erol ile patronun odasına kapanarak saatlerce daktilo etmişlerdir. Bilahare Ümit Ersoy gazetenin arabasına atlayıp rahatsız olduğu için evinde istirahat etmekte bulunan Hüsnü Faik'in Dolmabahçe'deki evine bizzat götürmüştür. Buradan Ümit Ersoy'un Akın adındaki çocukla da tesis ettiği münasebete devam ettiği istidlal edilebilir. Kadının iffet ve namus mefhumlarını ne kadar hiçe saydığının bir delili de budur. Raporuma bu satırlarla nihayet verir, son haftalarda büyük bir mali müzayika içerisinde bulunduğumu bilvesiyle hürmetlerimle arz ederim efendim. Birlik Gazetesi'nden İrfan. DP grubu hükümeti istifaya mecbur etti. Menderes hariç bütün vekiller istifa çığlıkları arasında çekilmek zorunda bırakıldı. Ankara 29 Özel. Demokrat Parti'nin günlerdir merakla beklenen grup toplantısı fevkalade hadiseli ve heyecanlı cereyan etmiş, ekonomi ve ticaret vekili Sıtkı Yırcalı hakkında verilen genç soru önergesinin müzakeresi, başvekil Menderes hariç kabinenin bütün vekillerinin istifası ile neticelenmiştir. Gruptan tek başına şahsı için itimat almış bulunan Adnan Menderes'in yeni hükümeti kurma çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlaması beklenmektedir. Bilindiği gibi başvekilin Bağdat ziyareti esnasında Ankara'da 22 Kasım'da toplanmış olan grupta kalay darlığı müzakere edilirken hükümet şiddetli tenkitlere uğramış, alakalı vekil Yırcalı'nın verdiği izahat tatminkar görünmeyerek ekonomi ve ticaret vekili hakkında genç soru önergesi verilmişti. Önerge zahiren bir vekalete izam etmekle beraber hükümetin iktisadi politikasını bizzat başbakan tayin ettiğinden grubun dünkü toplantısında büyük ehemmiyet veriliyordu. Toplantıdan evvel DP mahfillerinden sızan bazı bilgilere göre Menderes Bağdat dönüşü Sıtkı Yırcalı'yı İstanbul'da Park Otel'deki dairesinde kabul ederek durum hakkında malumat almış, sonra da grupta katiyen istifaya tevessül etmemesini söyleyip izahatla iktifa etmesini, onu ve hükümeti kendisinin bizzat müdafaa edeceğini söylemişti. Bu gergin hava içinde başlayan grup toplantısında kürsüye çıkan Sıtkı Yırcalı, beklenenin aksine yumuşak ve sati bir konuşma yapmış, sözlerinin "Madem ki memnun değilsiniz, o halde istifa ediyorum" diye bitirmiştir. Yırcalı'nın istifası üzerine toplantının çığırından çıktığı anlaşılmaktadır. Onun arkasından istifa çığlıkları arasında önce Maliye Vekili Hasan Polatkan, daha sonra ise en uzun boylu Fatih Rüştü Zorlu çığlıkları arasında Harciye Vekili kürsüye çıkartılarak istifa etmeleri sağlanmıştır. Bu arada ayrı bir mahalde acele toplantıya çağrılan vekiller heyetinde bütün vekiller istifalarını Menderes'e vermişlerdir. Bu vaziyette Menderes'in hükümetin istifasını bildirmek üzere Çankaya'ya gitmesi beklenirken başvekilin grubunun karşısına çıkarak son derece yumuşak, milletvekillerini pohpohlayıcı bir konuşma yapıp şahsı için itimat istediği ve aldığı görülmüştür. Tarafsız müşahitler Menderes'in böylece kendisine sabık başbakan dedirtmemek prensibine sadık kaldığını, buna rağmen grubun bu ayaklanışıyla iktidar partisinde ciddi ve ehemmiyetli bir hoşnutsuzluk ve huzursuzluğun hüküm sürdüğünün meydana çıktığını ileri sürmüşlerdir. Menderes'in bugün yahut yarın Celal Bayar'la görüşmesi beklenmektedir. 1960 Nisan-Mayıs İnönü Amerikan dostluğuna sahip çıktı. CHP Genel Başkanı, münasebetlerin milletten millete olduğu hakikatini zedelemek münasebetlerin temeline zarar verir dedi. İnönü'nün konuşmasından önce ABD elçisi Fletcher Warren'a evinde bir yemek verdiği bildiriliyor. Ankara 26 Özel. TBMM'de dün bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Türk-Amerikan dostluğunun DP iktidarı ile kayım olmayacağını ima ederek bu münasebetlerin hükümetten hükümete, partiden partiye değil milletten millete devam ettirilmesi gerektiğini söylemiş. Esasen biz 2. Cihan Harbi'nin başından beri müdafaamızı batılılar safında görüyoruz demiştir. İnönü şöyle devam etmiştir. Bizim kanaatimizce Birleşik Amerika dostluğunun temelini hükümetten hükümete bir münasebet manzarasının ötesinde milletten millete münasebet kaidesinde sağlam olarak muhafaza etmek lazımdır. Amerika ile münasebetlerin sağlam tutulmasında zarar verecek tek unsur bu münasebetlerin milletten millete olduğu hakikatini zedelemektir. Böyle bir hatadan dikkatle sakınmak lazımdır. Her iki memlekette iktidarda bulunan siyasi partiler gelip gidecek fakat bu dostluğun temeli ve yürüyüşü mahfuz kalacaktır. Amerika ile münasebetlerimiz karşılıklı emniyet ve menfaat ihtiyacıyla bağlanmış iki müstakil milletin ve devletin münasebetleri şeklinde devam edecektir. Amerika emin olmalıdır ki kendisi için en sağlam müttefik Türkiye, demokrasiyle idare edilen bir Türkiye olacaktır. Söylediklerim CHP'nin bugün muhalefetteki ve yarın mesuliyetteki dış politika yoludur. Öte yandan CHP Genel Başkanı İnönü'nün ABD Büyükelçisi Fletcher Warren ve eşini Ayten Sokak'taki evinde bir öğle yemeğine çağırdığı, yemekte ABD Büyükelçiliği Müsteşarı Coles'la eşi, ayrıca CHP Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal ve eşi, İnönü'nün damadı ve Akis dergisi sahibi Metin Toker'in bulunduğu öğrenilmiştir. İnönü'nün daveti konuşmasından bir hafta kadar evvel vaki olmuştur. Şubat. Başbakan Menderes Kruşçov'la buluşacak. Menderes'in Temmuz'da Moskova'ya yapacağı ziyareti Nikita Kruşçov'un Ankara ziyareti takip edecek. Haber her tarafta büyük akisler uyandırdı. Ankara 13 Özel. Dün gece saat 23'e doğru Hariciye Vekaleti'nden yapılan bir açıklamayla Başvekil Adnan Menderes'in Türk-Sovyet münasebetlerinin ıslahı ve iki tarafı karşılıklı olarak ilgilendiren diğer meseleleri görüşmek maksadı ile önümüzdeki Temmuz ayında SSCV Başbakanı ve Komünist Partisi 1. Sekreteri Nikita Kruşçov'la buluşacağı bildirilmiştir. Açıklamaya göre SSCV Başbakanı Kruşçov daha sonra bu ziyareti iade edecektir. Hariciye Vekaleti'nin açıklamasında Menderes'in Rusya seyahati ile ilgili olarak özetle şöyle denilmektedir. Doğu ile Batı camialarına mensup devlet adamları arasında karşılıklı ziyaretler teatisi suretiyle yaratılacak yumuşama sayesinde silah yarışına dayanan kuvvet muvazenesi yerine kontrollü bir silahsızlanmaya ve anlaşmazlıkların sulh yoluyla ve adalet prensipleri dahilinde halli esasına müstenit yeni bir nizamın tesisine gayret sarf edildiği malumdur. Türkiye'nin böyle bir nizamın tesisinden bahtiyar olacağı Türk devlet adamları tarafından defaatle beyan edilmiştir. Diplomatik müşahitlerin ifadesine göre Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi Rijov'un 1,5 aydır tahakkuk ettirmeye çalıştığı bu ziyaretin yapılacağı haberi Yunanistan'da büyük hayret uyandırmış, Bulgaristan ve Yugoslavya'da ise müsbet karşılanmıştır. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinde Edward Sabdier ziyaret dolayısıyla Türk politikasında ani bir değişiklik beklememek lazım geldiğini yazarken İngiltere'nin tanınmış gazetesi London Times haberi şu cümleyle başlayan bir yazıyla vermiştir. Bay Menderes, Moskova'nın yaz ziyaretçileri listesinde sürpriz uyandırıcı bir isimdir. Nisan. Menderes politikasını değiştirmediği takdirde olayların nasıl gelişeceği bilinemez. New York Times, 8 Mayıs 1960. Yeniden telefon. Yüzbaşı Demir bu defa Ümit diye düşündü. Başka kim olabilir? Ümit değildi. Kulaklığın derinliklerinde uzak konuşmalar, gizli ıslıklar, hızlama işitiliyor. Telin öteki ucundaki inatla susuyordu. Bir saat önce yine telefon çalmış. Demir Ümit diye koşmuş. Yine cevap alamamıştı. Kızgınlığını saklamaya çalışarak alo dedi. Birini mi aramıştınız? Öteki sesini alır almaz kapadı. Kulaklıkta ansızın beliren o siyah boşluk, sonra sinyal. Ne demek bu yahu, oyun mu oynuyoruz yoksa evi mi yoklamaktalar, kimse var mı diye. Aynı soru birden hayatıyla ilgili bambaşka bir önem kazanarak içinde yenileniyor. Benim burada olup olmadığımı öğrenmek istemesinler. Sorgusunu yapan yargıç generalin altın çerçeveli ince gözlükleri pencereye döndükçe parıldardı. Lavabo beyazı takma dişleriyle yanlış yanlış gülümseyerek bir defa nezaret altına alındın ya derdi, bitti. Ölünceye kadar endişe içinde yaşamaktan halas olmazsın. Bu berbat meseleden temize çıksan dahi sokakta bir zat suratına dikkatlice baksa, akşam evinin kapısı hızlıca dövülse yüreğin kararır. Pürüzsüz Handise cilalı yanaklarını tırnakları bakımlı tombul rahibe eliyle usul usul okşuyor, her seferinde aynı törenli, hayli çok bilmiş boyun kırışıyla bilmez miyim diye ekliyordu. Mütarekede terü taze münazım iken iddiaçılar diye tevkif etmişlerdi. Bekir Ağa bölüğünde birkaç hafta yattım. Yüzbaşı Demir'in içini ne karıştırıyor? 3 yıl önce yaşadığı belalı bir serüvenden belleğine yansıyıveren Yargıç General'in altın çerçeveli gözlükleri mi? Yoksa 3 hafta önce Ankara'da Mustafa'nın Anıttepe'deki evinde yaptıkları toplantıdan dönerken çocuk mavisi gözlerinde o muzip gülümsemesiyle Zizi Binbaşı'nın söyledikleri mi? Bana bak parlak çocuk, oyun oynamıyoruz, ayağını tetik al. Barones mahkum olduğuna göre uzak dur biraz. Siyasi polisi ondan devralıp başımıza sardırabilirsin. Barones bu olasılığı hiç yabana atmamıştı. Ebonit ağızlığı ile çakmanın alevine siyah bir balıkçıl gibi eğilerek "Oho" demişti. "Sen ne konuşuyorsun oğlum? Bizim polis muhabirlerine bakarsan sinek sektirmiyorlar. Gazetenin telefonları dinleniyormuş. Benim kuyruğumda hala 2-3 dava olduğuna göre." Mavi duman düğümlerinin arasından rengi belirsiz gözlerini sonuna kadar açmış kocaman kocaman bakmıştı. Salondaydılar. Yalnız akvaryumun yosun yeşili ışığı yanıyor, balıkların irileşerek perdelere vuran gölgesi ağır ve hantal kımıldıyordu. Galiba bir de müzik. Ümit'in son zamanlarda merak sardığı barok bestecilerden birinin plağı. Monteverdi mi yoksa Boccherini mi? Yüzbaşı Demir telefonu kapatıp banyoya akşamdan beri onarmaya çalıştığı şofbinin başına döndü. Canı sıkılmıştı. Fayansların dört bir yanını kuşatan acı mavisi, burnundaki zengin şampuan, saç kremi ve tuvalet sabunu kokusu onu saplantısından kurtaramıyor. Bir yandan gazı açar, aygıtın memelerini birer birer denetlerken öte yandan içindeki kaygı karanlığını yoğunlaştırıyordu. Hadi polis diyelim, sinek sektirmediklerine göre bunlar Ümid'in İsmet Paşa ile Kayseri'ye gittiğini bilmezler mi? Bilirler. Öyleyse evi yoklamaları doğrudan benimle ilgili. O yokken geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Geliyorsak ne yapıyoruz? Birinin elini alnına vurup yüksek sesle ''Ulan dedi beni de takip eder mi bunlar?'' Epeyce oluyor. Beşiktaş iskelesinin üstündeki kahvede Zizi Binbaşı ne demişti ona? ''Adı 9 subay olayına karıştı diye Faruk'u komiteye almıyorlar. Seni de düşünmüyorlardı, ben üsteledim. Biraz da Erkanlı.'' Bulutlu bir gündü. Kahvenin camlarına ağır ve bulaşık bir aydınlık sıvanmıştı. Yüzbaşı Demir elinde olmadan Yargıç General'in lavabo beyazı yanlış gülümsemesini hatırlıyor dediklerini. İtham çok ağır yüzbaşı, silahlı kuvvetler dahilinde rejime komplo kurmak, ihate edebiliyor musun dehşetini? Yıl kaç? 1957. Adamın takır takır buz çiğnediği bir aralık sabahı. Onu garnizondan çıkacağı sırada tutukluyorlar. Cemal Yıldırım'ın o gece yarısı İlhami Barut'un sabaha karşı tutuklanmış olduğunu çok sonra duruşmalar başlayınca öğreniyor. Hele İlhami Albay'ın şaşkınlığı, gece düğünden dönmüşler, konuklarına meyve suyu ikram edeyim demiş, birden kapı. Merkez komutanından bir ekip jip kapıda hazır, onu götürecekler. Yüzbaşı Demir, Beşiktaş iskelesindeki kahvede Binbaşı Aziz'in dediklerine bozulmuştu biraz. Kore'de Wuhan Boğazı'nın ağzında beraber baskına uğradığı bu adam mı? 9 subay olayına adımın karışması yeni komiteye alınmam için tezkiye sayılmalı be. Hem o mahkemede beni davaya sanık olarak katmamışlardır. Hücrede 3,5 ay boşuna yattık, sanki bilmiyorsun. Gazı kesti, onarmak amacıyla aygıtın söktüğü parçalarını yerli yerine taktı, vidaları İngiliz anahtarıyla sıkıştırdı. Bu şohben ikide bir böyle aksar, her seferinde daha kapıdan Ümit'in kötümser yüzü. Demir biliyor musun şohben yine bozuldu. Bu akşam geldiğinde Ümit yoktu, aynı sözleri bayrak gibi koca bir kağıda yazmış bırakmıştı. İmzasının altında harfleri yuvarlak iki eri satır halinde evde bulunmayışının nedeni. İsmet Paşa ile beraber Kayseri'ye gidiyoruz, cümbüşlü bir yolculuk olacak garanti, her gece telefonumu bekle. Yüzbaşı Demir saat 6'dan beri bekliyor. Onun yerine kim olduğu belirsiz birinin sinir bozucu telefonları. Benimkisi lüzumsuz kıskançlık. Kötüye yormak doğru mu? Arkadaşı filandır. Erkek sesi çıkınca konuşmaktan ürküyor. Ya o mektup? Postacı evde kimseyi bulamadığı için kapının altından atıvermiş. Demir girer girmez ayağına dolaşıyor. İlk düşüncesi açık ve aydınlık, kuşkulardan uzak. Canlı'dan olmalı. Ümit sevinecek. Mektubun İtalya'dan değil İstanbul'dan, daha kötüsü Beyoğlu'ndan postaya verilmiş olduğunu görünce sarkmasın mı? Süslü dolan başlı bir el yazısıyla adresi zarfın üzerine döktüren kim olabilir? Demir'in sevgisi ve kıskançlığı öylesine iç içe girmiş ki kadın olabileceğini düşünmek istemiyor. Bir adam var, kim olduğunu kestiremediği Ümit'e mektuplar yazan. Peki Ümit'in bunu ondan saklamasına ne demeli? Ah şu sağ göz alt kapağının seyremesi, sabah sabah boşuna mıydı canım? İlle bir bokluk olacak, şaşmaz. Şohbini bir daha denedi, suyun sıcaklığına baktı, tamam. Ellerini kuruladıktan sonra salona geçti. Yalnız akvaryumun ışığı yanıyor, yosun yeşili karanlıkta kavuşuk yapraklı süs bitkilerinin yaldızlı parıltısı gizli gizli çoğalıyordu. Perdeler açık olduğundan camlarda Kadıköy ve Üsküdar yıldız kümeleri halinde gökyüzüne karışmıştı. Demir kaloriferin rahat fakat kuru sıcağını kulak içlerinde yumuşak bir vınlama olarak duyuyor, oturduğu divandan karşı duvara asılı iki büyük portreyi geleceğini tehdit eden ciddi bir yanlışlığın şaşmaz kanıtları gibi görüyordu. Birisi Ümid'in portresi, hani ona da imzalayıp verdiği resim çok büyütülmüşü. Uzun artist parmaklarının arasında siyah ağızlı, görünmez bir çakmağın hava gazı mavisi alevine eğilmiş. Düz ve kalın kaşlarının altında rengi belirsiz kocaman gözleri onulmaz bir acı, gülümseyen bir kederle buğulu. Öbürü kıvırcık saçlı, pörsük gözlü bir adam. Gazeteci Mahmut Ersoy. Ümid'in eski sevgilisi, evlenecekleri sırada mı ne öldürmüşler. Birinin ölmesi sağ kalanı mutsuz kılmış. Sağ kalanın ölenin anısına bağlılığı ise yüzbaşı Demir'in bahtını karartıp askıda yaşamasına neden oluyor. Ne kadar her yanıyla kendini ona verse Ümit bir yanıyla ama en önemli yanıyla ötekine bağlı. Evlenmeyi kabul etmiyor. Onun için Demir ne zaman bu eve gelse içinde bir başkasının karısıyla sevişiyormuş izlenimi. Hele şu kısa kıvırcık saçlı adamın resmiyle göz göze gelmiyor mu? Şeytan çek tabancayı diyor doğrult. Düşündüklerinden mi, camlardan içeriye dağılan yıldızlı karanlıktan mı yüreği örtülüyor. Birden içinde diri ve sert, handi ise elle tutulabilir bir ışık açlığı. Bir düğmeye basacaklar, buzlu ampullerden çağlayan gibi şakır şakır ışık boşanacak. Üşenmeyip kalktı, saçaklı avizeyi yaktı. Tavandan aydınlık bastırınca akvaryumun yosun yeşili daralıp küçülerek köşesine saklanıyor. Camlardaki yıldızlar fırt diye silinmiş, az önce karanlığın gözden sakladığı bir şey olanca çığlığıyla meydana çıkmış. Salon fena halde dağınık. Kadife koltuğa atılıvermiş L'Express dergileri, kimisi üst üste, kimisi kaymış yerde. Birisinin orta sayfası açık, üzerinde bir kül tablası tıka basa cigara ölüsü. Divanın yastıkları çarpık düzensiz, en diptekinin altından ne gözüküyor? Ümid'in naylon çorapları. Sehpada gümüş tepsi, fincanda çoğu içilmiş Nescafe, yanı başında boş bir Kent paketi, kağıdına rastgele çiziktirilmiş desenler. Ay, yıldız, gamalı haç, sürü sepet ünlem işareti. Yüzbaşı Demir bir kere daha üzüntüyle karışık bir şaşkınlığa uğramıştı. Her defasında böyle olmaz mı? Hay Allah! Bir insan, üstelik bir kadın, salonunu böyle dandini ayakta bırakıp memleket aşırı yolculuğa nasıl çıkabilir? Bir yandan iyi kötü ortalığı topluyor, bir yandan aynı Ümid'in 9 subay olayında tutuklandığı zaman nasıl yeri yıkıp göğe kement atarak onu kurtarmaya uğraştığını düşünüyor. Başvurmadık Albay Dora mı bırakmıştı, getirmedik Gülhane'den heyeti sıhhiye raporu mu? Yargıç generalin karşısına dikilip neler söylemiş meğer? Bir sözü bir sözünü tutmayan muhbirlerin iddialarına kulak verip Kore'den ağır yaralı dönmüş, kaç kere hava değişimine çıkarılmış bir gaziyi ne hakla gözaltında tutabilirlermiş? Hem de sağlığa muzur olduğu hekim raporuyla sabit hücrelerdi. Yok yok, Ümid'i herkes için geçerli ölçütlerle değerlendirmeyeceksin. Yanıltabilir adamı. En sığ olması gereken yerde derinliği ölçüye sığmaz da en derin sandığın yerde bir karış bile su yoktur. Yeniden telefon. Yüzbaşı Demir sövmeye hazır aygıtı kaldırdı. Ne şehirler arasının ıslıkları ne deminki sinir bozucu ıssızlık. Birlik gazetesinden Ragıp Bey. Yüzbaşım siz misiniz? Az evvel bacımla görüştük, Kayseri'den aradı. Hiç sormayın artık. Orada Allah'ıma vaziyetleri olmuş. İnönü'yü Yeşilhisar'a sokmuyorlar. Cihet-i askeriye tedbir almış. Asker masker paşa neferlerin sırtını sıvazlayıp yürüyerek barikatı geçiyor. Allah vere de neşir yasağı gelmesi haberi verebilsek. Arkasından bir saptama. Evet, ne dersek diyelim. Esma orduya da sıçradı ki Allah'ıma Allah'ıma akıbetini merak ederim. Bir de müjde verdi. Bacım yarından sonra burada. Her gece ararım diye not bırakmış, taşla telefonlarını bilmiyor. İrtibat kolay mı? Bu gece basın Yıldırım aradığı halde bize zor kavuşabildi. Vaziyeti bildirelim diye rahatsız ettik. Bir emriniz olursa... Yüzbaşı Demir bir cigara yakıp düşündü. Esma orduya 9 subay olayıyla sıçramıştı. Demokrat Parti hükümeti rastgele bir muhbirin iddialarını önemseyerek askere güvenmediğini daha o zaman belli etmişti ama Yeşilhisar olaylarının iktidarla Zize Binbaşı yeniden salıverdiği bıyıklarının sarı yaldızını sağa sola dökerek sivil junta diyor buna. Ordu arasında artıracağı gerilip tasarladıklarını çabuklaştırma nedeni olamaz mı? Gerilimli bir ortam memleketin dört yanına dağılmış birliklerin harekete katılmasını kolaylaştırabilir. Akvaryumun büyülü yeşilinde sessiz ve gizemli danslarını sürdüren süs balıklarını gözleriyle izleyerek durumu dedi arkadaşlarla tezekkür etmeliyiz. Der demez yüksek sesle söylediğini fark edip irkildi. Onu rutubetin salyangoz izleri gibi ince ince pırıldadığı hücresinin karanlığında isteyerek unutuyorlar. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Dışarıdan kabaralı postalların ayak sesleri, açılıp kapanan kapılar, yere düşen bir anahtar demetinin şıngırtısı. Sıralı sırasız hele bu şıngırtıyı işitmiyor mu? Yüzbaşı Demir çılgınlığa çok yakın bir öfkeyle sarsılıyor. Artık küfürün bine bir para. Yargıç general bir hafta sonraki sorgusunda sık sık burnuna düşen altın çerçeveli gözlüğünü bakımlı rahibe elleriyle düzelterek kendi kendine konuşmaktaymışsın, yakıştı mı sana bu diyecektir. Askersin sen, askeri mukavim olması icap eder. Vaka Kore'de ağır yaralandığına müttedair bir rapor almadık değil, lakin o gece hücresinde çok uzak bir Buda tapınağının görkemli tören gongu ağır ağır tınlıyor. Birden kaşları ve saçları kazınmış kalaylı pırıl pırıl kafası, bayrak alı dudakları arasında tüten kocaman King Edward Prusu ile Mamazan Şamizan. Takma kirpiklerinin kalın perdesini işveyle aralayıp öyle kışkırtıcı bakıyor ki, gel de sus, konuşma. Yüzbaşı Demir sonunda mektubu açtı. Buğulu pembe parşömen bir kağıda süslü bir el yazısıyla çiziktirilmiş 200 satır. Sevgili Ü, babam olacak aşağılık herifin sana yaptıklarından ben utanıyorum. Karıştırdığı hatlara dair bir sürü şey öğrendim. Sana anlatmak ihtiyacındayım. Mahkemede belki bir yararı dokunur. Sevgiler Akın. Daha aşağıda 2 satırlık bir not. Geceleri çıkmıyor musun? Yazdan beri görüşemedik. Biz ekseriya Reşat'ta oluyoruz. Beklerim. Kıskançlık önsezisi Yüzbaşı Demir hiç aldatmaz. İşte mektup kestirdiği gibi bir erkekten geliyordu. Hem de kimden? Verdiği saçma sapan bilgilerle Ümit'in mahkemeye düşmesine, üstelik hüküm giymesine neden olan o kız yüzlü kıvırcık kirpikli oğlandan. Ümit Ersoy'un Döviz Komisyonu ve İç Yüzü başlıklı yazıları birlikte yayınlandığı sırada 9 subay olayından yakayı zar zor sıyırmış, Yüzbaşı Demir, 48. Piyade Tümeni Karargahı 3. Şube Mülhak Subayı göreviyle kapağı Erzincan'a henüz atmıştı. Yazıları da mahkeme safahatını da uzaktan asla olağan sayamayacağı bir dikkatle Ümit'in yazdığı mektuplardan, göndermeyi unutmadığı gazetelerden izledi. İçi içine sığmıyor, İstanbul'da olmadığı ve genç kadını koruyamadığı için eksikleniyordu. Başı derde girince kızcağız nasıl koşulmuş, kurtarabilir miyim diye yeri göğü nasıl birbirine katmıştı. Değil mi ki Ümit'in başı derde girmişti, kurtarmaya uğraşmak demire düşmez miydi? Düşmesine düşerdi ama elinden ne gelir, hele atlattığı onca badireden sonra. Ah o Erzincan'da geçirdiği ilk haftalar. Sürbihan yolundaki sıra kavakların uçlarında çırpınan atlas mavisi gök akşam çökünce ne türlü bir turuncuya döner, anlatılabilir mi hiç? Yaz geceleri ay karanlık denetlemeye çıkıyorlar. Tümene bağlı birliklerin de gece eğitimi usturubunla yapılıyor mu yapılmıyor mu bakılacak. Ağır bakım fabrikasının dibine sokulmuş çakalların yıldız alacasında soğuk ve kalabalık çığlıklar halinde handisi havalandıkları duyuluyor. Askeri hastane çevresinden tüyleri diken diken gözleri kanlı çoban köpeklerinin bir ağızdan ürüdükleri de. Yüzbaşı Demir bindikleri jip muhabere bölüğünün nizamiyesine yaklaşırken kim bilir nasıl bir çağrışımla kendini Kore'de sanıyor. Az önce Simini baskınına uğramış, Kunuri doğrultusunda karmakarışık çekiliyorlar. Ellerinde yine o kötü titreme. Şimdi ister misin başı dönsün? Mevsimin yaz olması yanılgısını düzeltiyor elbet, havadaki yoğun biçilmiş ot kokusunun yardımıyla. Kore'de olamam, hayır. 1958 yazında Erzincan'da gece teftişindeyim. Hiç hesapta olmayan bir hapislik, hiç akla gelmeyen bir gönül macerasından sonra ve sevdiğim kadın ciddi bir mahkumiyet tehdidi altında bulunurken, Ümit'in yazıları Döviz Komisyonu'nun faaliyetlerinde Dışişleri Bakanı Zorlu'nun oynadığı role dokunur dokunmaz neşir yasağı patlamıştı. Arkasından mahkeme. Ne çarpıntılı günlerdi onlar. Yüzbaşı Demir orada evinin bahçesinde akasyaların altında bir masaya oturur, bardakta ılık birasının köpüğü usulcacık kösülürken böcek çıtırtıları, arı vızıltılarıyla yüklü taşra yalnızlığının görünmez bir deve gibi üzerine ıhtığını duyumsardı. Kafasında hep bir merak. Mahkum ederler mi acaba? Elbette ettiler. Karar Yargıtay'dan bozularak döndü ama mahkeme ısrar ediyor. Ümidi ikinci defa aynı cezaya çarptırdığı gün Yüzbaşı Demir İstanbul'a döneli iki hafta ya olmuş ya olmamıştı. Nisan başında olduğumuza göre iki ayı oluyor.